Kitabın adı Gece Sesleri, yazan Ayşe Kulin. Bu kitap Milli Kütüphane stüdyolarında seslendirilmiştir. 4. kaset B yüzü, sayfa 150. Artık yaşı nerede evladım? Bize ne zaman bir gelin getireceksin? Demişti Sultan Hanım. Bak Nedimciğim, sakın bir gavur kızı alıp getirme buralara. Duyduk ki İngiltere'de çok güzel sevgililerin olmuş. Gençsin, gezip tozacaksın elbette. Ama evlenmek için mutlaka bir Türk kızı seç, demişti Ceyda yengesi. Koyuncuların kızını gösterecekler sana İstanbul'da, demişti Sultan Hanım. Babaanne, aşk olsun. Artık öyle kız gösterme mi kaldı? Nedim Bey canının istediği kızı kendi seçer, demişti Ceyda'nın küçük kızı Serpil. Tüm bu gereksiz konuşmalar boyunca hiç renk vermemişti masanın başında bekleyen Zinet. Hatta bir ara Sultan Hanım'ın çeyini yenilerken. Zamanı geldiğinde elbette en güzel gelini getirir benim oğlum, diye lafa bile girmişti. Önce irkilmiş ama kadının samimiyetini görünce gevşemişti Nedim. Sanki aralarında geçenler hiç olmamış gibiydi. Bozova'daki ikinci gecesinde yatağına yine huzursuz bir bekleyişle girmiş, saatler sonra tam uykuya yenilme noktasında bir mermer hamamın buharları içinde cinselliğe ilk uyanışının gerçek değil de bir rüya olduğuna inanmıştı neredeyse. O günden bu yana gelip geçen yılların içinde Zinet'in anısı, bir annenin kollarında sarmalanmanın verdiği huzur ve rahatlık duygusunun bir kaza kurşunu gibi aniden şehvetle birleşiverdiği ürkütücü bir rüya, çoğu zaman da bir kabustu Nedim için. Hep unutmak istediği, hiç unutmak istemediği, ona hem utanç ve acı hem de tarifi zor bir rahatlama hissi veren bu yersiz hatıradan kurtulabilmek için çok çabalamıştı. Yıllar sonra taşlar yerine oturuyordu nihayet. Son karşılaşmalarında Zinet onun dadısı, o da dadısının sevgili oğlu olmuştu yeniden, işte o kadar. Bu senaryoyu kabullendiği her halinden belli olan dadısına derin bir minnet hissi duymuştu kahvaltıda. Zinet elinde kahveyle odaya girdiğinde Nedim'i sedire oturmuş, gözlerini yola dikmiş, öylece bakarken buldu. ''Bir derdin var senin oğlum.'' dedi kahveyi yanına bırakırken. ''Yok vallahi.'' ''Var, ben anlarım. Yüzünü görür görmez bildim canının sıkkın olduğunu. Neyin var oğlum?'' ''Anlat bana, rahatlarsın.'' ''Fabrikada canımı sıkan şeyler oluyor. Sultan Hanım'a söylesen dakikada halleder. Daha neler. Bu ailenin başı hala odur. Kimse çıkamaz sözünden, Yusuf Bey bile. Ben kendi işimi kendim hallederim. Elbette ama çok sıkıntılısın aslanım. Ben elimde büyüttüğüm seni anlamaz mıyım sanıyorsun halinden? Yüzün sapsarı, gözlerinin altı mosmor. Sıkıntıyı içe atmak iyi değildir. Bin bir türlü dert açar başına. Derdini demeyen derman bulamaz. Nedim bir yudum içti kahvesinden. Zinet, bu konuyu kapatalım, değil mi? Nasıl istersen. Kahveyi önündeki sehpaya bıraktı. Nedim'in konuşmakta susmak arasında kararsız olduğu belliydi. Aslında içinden çocukluğu boyunca yaptığı gibi her şeyi bağıra çağıra Zinet'e anlatmak geliyordu. Bir nevi terapi gibiydi bu kadının göğüslerine başını dayayıp içini dökmek. Zinet usul usul saçlarını okşarken onu hiç konuşmadan dinler ve hep ona hak verirdi. Elinin yumuşak temasından huzur duyardı Nedim. Bu Yağız var ya, dedi yavaşça. Allah'ın bir belası bu herif Zinet. Nereden musallat olduysa başımıza? Nereden musallat olacak? Senin babaannenin işleri hep. Sen aldırma ona. Yanaşma gibi bir şey zaten. Sen patronun oğlusun. Sen ne dersen öyle olur. Amcam ona toz kondurmuyor. O önemli değil de öyle işler çeviriyor ki bir gün başımızı belaya sokacak. Allah korusun, dedi Zinet. Allah böyle işleri korumaz. Bu Yağız'ın yediği herzelerin yüzünden babamın itibarı sarsılabilir. Oh Zinet, çok canım sıkılıyor, çok. Dışarıdan gelen motor sesiyle ikisi birden pencereye döndüler. Kerami Bey'i getiren araba iki yanı servili yolda yavaş yavaş yaklaşıyordu. Nedim elindeki kahve fincanını sedire bırakıp babasını karşılamaya aşağıya koşarken. "Kahven," dedi Zinet yavaşça. "Oldu mu ya? Soğuyacak şimdi." Baba oğul Satın'ın neredeyse iki gün mutfaktan çıkmamacasına yaptığı yemekleri uzun sohbetlerle süsleyerek yediler. Sultan Hanım'dan defalarca dinledikleri anıları bir kere daha dinlediler. Tekrarlayıp durduğu soruları sabırla yanıtladılar ve iş konusunda hiç konuşmadılar. Sofrada bir ara Sultan Hanım, "Biliyorsundur herhalde Kerami, bizim Neriman'ın oğlunu da fabrikaya aldı Yusuf." "Neriman canım, şu hepinizi dünyaya getiren Neriman, hakkı ödenmez," deyince, "İnşallah iyi niyetinize layık biridir," dedi Kerami. "Aman oğlum, olmaz mı? Pek memnun Yusuf'um. Benim de rahmetli anısına verilmiş sözüm vardı. Neyse, gözüm arkada gitmeyeceğim. O da aileden sayılır, öyle değil mi?" diye sorduğunda Nedim babasıyla göz göze geldi ve hemen kaçırdı bakışlarını. Sofra faslından sonra hep birlikte orta kattaki salonda kahveden içtiler. Sultan Hanım odasına uzanmaya gidince nihayet baş başa kaldılar. Nedim yanında getirdiği dosyaları babasının önüne serdi. Kerami hesapları incelerken Nedim elleri arkasında bir aşağı bir yukarı gezinip duruyordu odada. Kerami dosyanın kapağını kapatıp masanın üzerine bırakınca Nedim gitti babasının karşısına durdu. "Evet oğlum," dedi Kerami. "Haklı olduğunu görüyorum ama ani karar verme." "Ben kararlıyım baba. Yağız'la aynı çatı altında asla çalışma." "Bir şey düşündüm Nedim. Seni ikna etmeyeceğimi bildiğimden düşünüp duruyordum yolda gelirken. Aklıma bir çözüm geldi." "Nasıl bir çözüm?" "İstanbul'da bir irtibat ve dağıtım bürosuna ihtiyacımız olacak yakında. İhracatları, satışları Bozova'dan sek ve idare etmek kolay olmuyor. Yusuf geçen ay Ankara'ya geldiğinde konuşmuştuk zaten. Bu işi hızlandıralım ve sen İstanbul'daki büronun başına geç. Böylece Yağız'dan kurtulmuş olursun." "Yağız'dan asıl şirketin kurtulması lazım baba." "Yusuf'la çok uzun konuştuk. Amcana biraz zaman tanı Nedim. Olanları o da görüp anlayacaktır yakında. Üstüne gitmeyelim. Aile kavgasına döndürmek istemiyorum işi. Nedense haklarına müdahale gibi görüyor bu konuyu. Makul olamıyor. Bir yandan da annem var. Gördün işte yemekte." "Babaannem ne bilir ki? Yağız'ın yaptıklarını ona anlatırsak bize hak verecektir." "Verecektir ama üzülecektir de. Bilirsin huyunu. Vefa borcu diye tutturmuş işte." Nedim babasından istediği yanıtı alamayınca, "Ben biraz havalayayım müsaade ederseniz," dedi ve ikişer ikişer indi merdivenlerden. Bahçeye çıkmasıyla içeri kaçması bir oldu. Bahçe kavruluyordu sıcaktan. En üst kattaki odasına çıktı. Kırmızı tahta atını, üç tekerlekli bisikletini, bir sepetin içine atılmış tahta oyuncakları ile kurşun askerlerini camakanla kapattıkları balkona koymuşlardı ama şimdi ona çok ilkel gelen teybi hala başucundaydı. Boz ayısı, ilkokul arkadaşlarıyla çekilmiş resimleri, okul koşularında kazandığı birkaç madalya, 45'lik plaklar duvara çakılı rafın üzerine sıralanmışlardı. Daha önce dikkatini çekmemiş olan ayrıntılara şaşarak baktı. Oysa kaç kere yatmıştı odasında Bozova'ya döndükten sonra, kaç hafta sonu geçirmişti. Eğitimini tamamlamak üzere yurt dışına çıkarken, babaannesine vedaya geldiğinde, Zinet'in kulağına eğilip, "Odanı olduğu gibi saklayacağım, kimseye el sürdürtmeyeceğim," diye verdiği sözü hatırladı. İlk kez fark ediyordu Zinet'in sözünde durduğunu. Dadısı yılları doldurmuştu sanki mavi perdeli balkonlu odada. Evin bütün kadınlarının peşinde koştuğu, kaygısız geçen çocukluk yıllarını özledi. Kollarını başının altına koyarak sırt üstü uzandı yatağına. Tavanda yatağının tam üzerinde üç kollu bir pervane dönüp duruyordu metalik bir ses çıkartarak. Tırt, tırt, tırt. Tıpkı bu pervane gibiyim diye düşündü Nedim. Hiçbir yere ulaşamadan dönüp duruyorum olduğum yerde. Aynı tatsız sesi çıkararak ve hiçbir yere varamayarak. Tam bir kısır döngü benim durumum. Hiçbir şey olmuyor, hiçbir şey değişmiyor, hiçbir şey düzelmiyor. Ne fabrikada, ne de benim hayatımda, hatta ne de ülkesinde. Yurt dışında geçirdiği yıllar canlandı belleğinde yeniden. Kadınların arasında şımartılarak büyütülmüş bir çocuğun, kendini İngiltere'nin katı disiplinli okullarının soğuk yatakhanelerinde buluvermesi ve yeni konumuna alışması pek kolay olmamıştı. Sivilceli İngiliz oğlanlarla tek ortak noktaları kızlara karşı tutuk oluşlarıydı. Üniversiteye geçtiğinde ise rahat etmişti. İngiliz kızları karşı cinsleri gibi çekingen değillerdi. Üstüne üstlük gelmiş, utangaçlığını yenmesine yardımcı olmuşlardı. Sevgilileri olmuştu. Süt beyazı gövdelerini altına çektiği küçük memeli körpe kızlarda hayal meyal hatırladığı tadı bulamamıştı ama pes de etmemişti. Kızdan kıza geçerek arayıp durmuştu tam olarak kendinin de bilemediği o şeyi. Aradığı her neyse kızların bacak aralarında kesin değildi. Neydi o halde? Neydi? Hırsla, ısrarla ve umutla bir şey arıyor, bir yere varmak istiyordu. Varmak istediği yer Bozova'nın çok uzağındaydı. İçinden bir ses ona Bozova'dan çok uzağa kaçmasını söylüyordu. Ama görünmez bir bağ onu zeytin ağaçlarının bezendiği bu buharlı ve sıcak beldeye bağlıyor, düğümlüyordu sanki. Üniversite, yüksek lisans, yeni kurslara katılmalar, eğitimini babasına ilmin sonu yoktur, bir yerde durmasını bil dedirtecek kadar uzattıktan, yurda dönmeyi geciktirmek için elinden geleni yaptıktan sonra artık ister istemez Bozova'daydı. Gezip tozup kürkçü dükkanına geri dönmüştü ve tahmin ettiği gibi ailesi kendi kanatlarıyla uçmasına mani olmuştu. Babaanne başta olmak üzere herkes karşı çıkmıştı aile işi dururken başka bir yerde iş aramasına. Kapana kısıtlanmış gibi hissediyordu kendini. Bu dar muhitte bir sevgili veya eş bulamayacağına göre ona bilmem hangi zengin ailenin kızını ayarlayacaklardı bir süre sonra. Evlenecekti, çocukları olacaktı ve kısırıldığı kapanında yaşamaya devam edecekti. Kitaplarını okuyarak, müziğini dinleyerek ve fabrikanın daha da büyümesi için elinden geleni yaparak. İşte buydu yıllardır hazırlandığı hayat. Çiftlikten arabayla yarım saatlik yolculuk sonunda varılan fabrikayla bir saat uzaklıktaki kent merkezi arasına sıkışmıştı yaşamı. Bu kadardı. Onca bilgiyle donanmış kafasını duvarlara vurmak gelmişti içinden önceleri. Sonra yavaş yavaş alışmaya başlamıştı koşullarına Nedim. İş dolayısıyla sık sık İstanbul'a, Ankara'ya gidiyor, rast gelirse hafta sonlarını büyük şehirlerde, otel barlarında içki içerek geçiriyordu. Bozova'da kaldı hafta sonlarında ise doğanın bin bir tonlu yeşilinde ata biniyordu saatlerce. Hafta içlerinde işten başını kaldıramadığına memnundu. Teknolojinin birden ilerleyiverdiği yıllarda köhne kalmış fabrikanın yenilenme projeleri, promosyon programları tüm vaktini alıyordu, sıkılacak zaman bulamıyordu böylece. İşini benimsemeye, şartlarına uyum sağlamaya başlarken önünde uzanan renksiz, heyecansız fakat huzurlu hayat için kendiyle barışırken nereden çıkmıştı bu hırsız herif? Bu dizginlenemeyen ihtirası, açgözlülüğü, hileleriyle baş belası Yağız. Ya sıkıntıdan ya da öğle yemeğinde çokça içtiği şaraptan iki kaşının arasında başlayan dayanılmaz bir ağrı gözlerinin üzerinden alnına dağılarak başının ortasına kadar çıktı. Parmaklarını sımsıkı bastırdı kaşlarının üzerine uyumaya çalıştı. Uykuyla uyanıklık arasında kah babasını ikna ettiğini, kah Yağız'ı sile tokat dövdüğünü hayal ederek ve sıcaktan içi geçerek yatıyordu öylece odaya birinin girdiğini fark ettiğinde. Açmadı gözlerini. Odaya girenin yatağın yanında diz çöktüğünü, ellerini yumuşacık temaslarla saçlarında, yüzünde gezdirdiğini, sonra o ipeksi dokunuşlarını çok yavaş hareketlerle omuzlarından göğsüne, beline, karnına doğru kaydığını, inledi, düğmelerini çözdüğünü, inledi, ona dokunduğunu hissetti. Başındaki ağrı, göğsünün üzerindeki ağırlık, boğazındaki taş kayboldu. Yüreği ısındı, kalp atışları hızlandı. Karnında kıvılcımlanan ateş kasıklarına yürüdü. Bir yay gibi gerildi gövdesi. Gözleri sımsıkı kapalı. Elleri hala kaşlarının üstünde. Hiç kıpırdamadan sırt üstü yatarken yüzüne değen göğüslerin bildik kokusunu içine çekti, rahatladı. Başlık: Çözülmeler. İstanbul. Zinet dadı odasına gittikten sonra ben de kendi odama çekilip yatağıma uzandım ve bir sigara yaktım. Yatak odamda sigara içme alışkanlığım yoktu ama hatıralara karışıp yılların içinde geriye doğru akmak hem yormuş hem de duygulandırmıştı beni. Canım fena halde bir sigara çekmişti. Sigaram dudaklarımda, gözlerimi kapatıp yine düşüncelere daldım. Ne çok güzel anım vardı aslında içimi ısıtan. Bozova'nın hayatıma girmesiyle hem çok renkli bir yaşama hem de çok sevdiğim ve anlaştığım bir babaya kavuşmuştum. Kardeşim doğduktan sonra kıskançlığa kapılmamam için büsbütün ilgi gösterir olmuştu bana Nedim Baba. Kocaman bir yastığa yatırılarak kucağıma verilen kardeşime biberonundan süt içirirken sorardım. Beni mi daha çok seviyorsun, Utku'yu mu? Babalar her zaman kızlarına daha düşkün olur derdi, beni buna gerçekten inandırarak. Neden? Öyle. Ya anneler? Bilemem. Onu annene sor. Nedim babaya sık sık sordum bu saçma sapan sorularımı anımsayınca, bunca yıl sonra yüzümün kızardığını hissettim. Annemi, Nedim babayı, hatta anneannemle dedemi sürekli sevgi üzerine sınamamın nedeni herhalde babam hayattayken babasız kalmış olmamın verdiği güvensizlik duygusuydu. Ben farkına varmasam da öz babama yüreğimin derininde duyduğum kızgınlığı, kırgınlığı hiç yenememiştim demek diye düşündüm. Sigaramın külünü tablaya silkelerken, oysa kızgınlığa ve kırgınlığa yer vermeyen, mutlu, sevecen bir ailede yaşamıştım yıllarca. Nedim babayla sinemaya gider, balığa çıkar, yürüyüş yapardım. Okul çıkışlarında ofisine gider, işini bitirmesini beklerdim, eve birlikte dönmek için. Koridorun sonundaki küçük odada, ertesi günün derslerini hazırlarken şelale şirketlerinde sözü geçen bir müdür olduğumu hayal ederdim. Küçük yardımcım derdi bana Nedim Baba. Asistanım derdi. Yapabileceğim ufak tefek işler icat ederdi oyalanmam için. Telefon defterlerini temize çekerdim. Örneğin ortaokuldayken daktilo yazmayı da o ofiste öğrenmiştim. Lisedeki son yılımda Sinan'ı tanıyıp siyasi eylemlere karışana kadar okul sonrası zamanımın en eğlenceli saatlerini geçirdiğim yerde Nedim Baba'nın bürosu. Adam yerine konmanın, bir büyükle arkadaşlık etmenin, ciddiye alınmanın keyfini yaşadığım bir yerdi. Nedim Baba, annemle nasıl tanıştınız diye sordumdu bir keresinde. Annemin saçlarında çiçeklerle evlendikleri gün çekilmiş gümüş çerçeveli fotoğrafını gazete kağıdına dikkatle sararken. İstanbul ofisimizi açtıktan birkaç ay sonra un ambalajlarını yenilemek için bir reklam ajansına başvurmuştum. Reklamcılar bir şeyler hazırlamışlar, beni toplantıya çağırdılardı. bir takım genç adamlar ve kadınlarla yuvarlak bir masanın etrafına dizelendik, sunuş için müşteri temsilcisinin gelmesini bekliyorduk. Kapı açıldı, içeriye kolunda dosyalarıyla annen girdi. Odaya birden parlak bir ışık doldu sanki. Taze açmış gül gibiydi. Güzelliği gözlerimi kamaştırmıştı. İlk görüşte aşk, ha? Aynen öyle. Daha önce hiç aşık olmamış mıydın? Sevgilin yok muydu? 40'ına yaklaşmış bir adamın sevgilileri olmaz olur mu? Ama kesinlikle ilk kez aşık oluyordu. Hemen mi evlenme teklif ettin anneme? Hemen değil. Bir yıla yakın flört ettik. Benim hiç uzun süren bir ilişkim olmamıştı. Nedense ciddi ilişkilere girmeye korkmuşum. Ben sonunda korkumu yendim ama bu kez de annem beni peşinden koşturuyordu. Evlenmek mi istemedi? Zor karar verdi. Kızını öz evlat gibi benimseyebilecek biriyle evlenebilirmiş ancak. O halde dört ayak üstüne düşmüş annem. Öz babam bile beni senin kadar benimsemedi. Nedim baba? Bak, bu işte annenin hiç payı yok Ayda. Kıvır kıvır saçların, cin gibi gözlerine pek şeker bir şeydin. Sana da tıpkı annene olduğu gibi ilk görüşte vuruldum. Sonra da beni Bozova cadılarının her birine zorla kabul ettirdin. İkimiz de attıktı kahkahaları. Bozova cadıları, çiftlikte yaşayan tüm kadınlara annemin taktığı isimdi. Zorlamam gerekmedi onları. Hepsi görür görmez sana bayıldılar. Nedim baba, masasının üzerinde duran bir başka çerçeveli fotoğrafı uzatmıştı bana. Aman, dikkatli kaldır, kırılmasın demişti. Kimin bu kadar güzel bir ailesi var? Fotoğrafa bakmıştım. Annemle yan yana konan ön bahçesindeki hasır koltuklara oturmuşlar. Annem Utku'yu kucağına almış, ben dizlerinin dibine çökmüşüm. Nedim babanın bir eli benim, bir eli annemin omzunda. Mutlu, huzurlu bir aile görüntüsü veriyoruz. Benim eylemlerimin ve annemin bunalımlarının getireceği sıkıntılara yıllar var daha. Fotoğrafa hasretle bakıp yerde duran gazete kağıtlarına sarmış, özenle karton kutulardan birinin en üstüne yerleştirmiştim. Bu resmi de alalım mı baba? Masasının arkasında asılı resimde Şelale Fabrikası'nın kuruluş kutlamalarından birinde fabrika sahipleri olarak yan yana dizilmiş çalışanlarla birlikte resim çektirmişler. Hayır, o kalsın. Aa, neden ama? Hatıradır, alalım. Onu duvarda bırak yavrum. Yerime kim oturacaksa o baksın artık bu resme. Ya bunu? Masasının hemen önünde duran küçük kilimi göstermiştim. Kilimi al. O annenin armağanıdır bana. Bir romda ev sıcaklığı olsun da işimi benimseyeyim diye almıştı. İşini sevmez miydin yoksa? Aile işi olmasa başka bir şey yapmayı tercih ederdim. Diplomat olabilirdim mesela ya da bir üniversite öğretim görevlisi. Bundan böyle istediğin işte çalışacaksın baba. İnşallah demişti iştenlikle. Nedim babaya ofisindeki odasını boşaltırken yardım ediyordum. Bir yandan çene çalıyor, bir yandan da toparlanıyorduk. Babasının desteğini arkasına alarak politikaya atılıyordu üvey baba. Fabrikadan çekiyordu elini eteğini, Bozova kadınlarının itirazlarını aldırmaksızın. Kerami dedenin de kurucu üyesi olduğu yepyeni bir parti kurulmuştu. Kerami dede hiçbir aktif görevi kabul etmemiş, onu parlamentoda görmek isteyenlere. Bu yeni oluşum bizlerin değil, gençlerin partisi olmalı. Ülkenin yeni fikirlere ve taze kana ihtiyacı var, demişti. Beni bırakın, oğluma teklifte bulunun. Bizlerden geçti artık. Bizler yeri geldiğinde ancak nasihat vermeli, tecrübelerimizden yararlandırmalıyız gençleri. Ama artık kenara çekilmemizin ve onların önünü açmamızın zamanı geldi. Üvey babamın siyasete atılması böyle oldu sanıyordum o sırada. Utku, yaşı küçük olmasına rağmen babasının meclise girmesinden dolayı çok gururlanmıştı. Annem ise endişeliydi. Kocasının partinin başını çeken muhafazakarlara uyum sağlayamayacağından ve yine hüsrana uğrayacağından korkuyordu. Oysa Nedim Baba uçuyordu sevinçten. "Bu oluşum bildiğim partilerin hiçbirine benzemiyor," diyordu anneme. Aramızda alışık olduğun o at gözlüklü komünizm paranoyalı tutucular yok. Sağın da solun da ilerici beyinleri buluşuyor bu partide. Devrimci bir oluşum bu. İktidarı alabilirsek çok ileri taşıyacağız Türkiye'yi. Sultan Hanım'ı 6 ay önce kaybetmiştik. Uzun yaşamı sona erdiğinde 90'ını geçmişti babaanne. Ailesini yatağının etrafında, hizmetkarlarını ayak ucunda 2 gün boyunca ağlaşarak beklettikten sonra yummuştu gözlerini bolluk, bereket içinde doyasıya yaşadığı dünyaya. Biz çocuklar okulda olduğumuz için katılamamıştık cenazeye. Nedim Baba ile annem babaannenin cenazesi için gittikleri Bozova'da uzun kalmamışlar. Cenaze merasiminde taziyeleri kabul etmiş, duaya katılmış, ertesi gün dönmüşlerdi İstanbul'a. Kerami dedeler de 7. gün duasını bile beklemeden bir gün sonra peşlerinden gelmişlerdi. Oysa biz en az 10 gün Bozova'da kalacaklarını sanıyorduk. Anneme bu erken dönüşün nedenini sorduğumda hem Kerami dedenin işlerinin çokluğundan hem de Bozova'da pek hoşlanmadıkları biri olduğundan söz etmişti. "Hoşlanmadıkları kişi Yağız Bey mi?" diye sormuştum. "Sen Zinet'le Satın'ın dedikodularını mı dinliyorsun?" demişti annem. Çocuklar böyle şeylere burunlarını sokmamalılar. Cenazeyi takip eden günlerde çok sıkıntılıydı Nedim Baba. Geceleri uyku tutturamıyor, evin koridorlarında yatak odasıyla salonun arasında volta atıyordu sabahlara kadar. Gündüzleri de erkenden çıkıyor, Suadiye'de oturan babasıyla buluşmaya karşı tarafa geçiyordu. Birkaç kez bürosundan telefon etmişlerdi de eve, annem öyle öğrenmişti kocasının işe değil de babasıyla buluşmaya gittiğini. Baba oğlun Sultan Hanım'ın kaybından dolayı birbirlerini teselli ettiklerini düşünmüştü. Neden sonra öğrenmişti? Üvey babamın babasını teselli değil de yeni kurulan partiyle ilgili çalışmalara katılmaya gittiğini. O yıl Nedim Baba fabrikadaki görevinden istifa etti, fabrikadan elini eteğini çekti ve yeni kurulan partinin milletvekili adayı olarak dolaşmaya başladı Ege kasabalarında. Aile şöhretinden yararlansın diye onu Kerami dedenin bölgesinden aday göstermişlerdi. İsabet etmişlerdi. Çünkü darbe sonrası yapılan ilk seçimlerde Ortaçlı ailesi kısa bir aradan sonra yine meclisteydi. Bu kez genç kuşaktan bir temsilciyle. Annem iktidarda olan yeni partiye güvenemediği için suskundu. Bozova'nın Sultan Hanım'ından geriye kalan kadınları da küskündüler üvey babama aile işini bırakıp gittiği için. Hatta Zinet dadı seçimlerden önce ta Bozova'dan kalkıp gelmişti bir otobüse binerek yeni kaybettiğimiz Sultan Hanım'ın sözlü vasiyetini iletmek için torununla. "İşine karışmak gibi olmasın ama rahmetlinin kemikleri sızlayacak mezarında," demişti. "Yapma oğlum, aile işinden elini eteğini çekme. Sadı da dua ediyor geri dönmen için. Babaanne ailenin dağılmasını hiç istemezdi. Bir kere daha düşün. Sen de çıkıp gittin miydi? Her şey amcanın insafına kalacak." Yusuf amca yeğeninin kararına karışmamış, nasıl istiyorsa öyle yapsın diye haber yollamıştı. Zaten kimseye kulak asmamıştı Nedim Ortaçlı. Babasının desteğini arkasına alıp okumuştu bildiğini. Annem dahil hepimiz Nedim Baba'nın siyasetin rüzgarına kapıldığı için işinden ayrıldığını sanıyorduk. Zinet hariç. Her şeyi bilen, duyan ve susan Zinet, onun siyasete girme kararının esas nedenini sabaha karşı anlatacaktı bana. Gecenin bir yerinde aniden uyandım. Kötü bir rüyanın etkisindeydim herhalde, göğsümün üzerine bir ağırlık vardı. Perdenin açık kalan kenarından karın beyaz aydınlığı sızıyordu odama. Nerede olduğumu hatırlamaya çalıştım. Erzurum? Yok, hayır, o dündü. 2 gün süreyle sabahları kristal havasına uyandığım Erzurum çok uzakta kalmıştı. Dün bütün günü yollarda geçirerek geri dönmüştüm şehrime. Uyurken sıkıntıyla yorganı tekmeleyip düşürmüş olmalıydım. Üşüyordum. Uzanıp aldım, üstümü örttüm ve kendimi bir kabus gördüğüme inandırıp uyumaya çalıştım. Oysa kabus görmemiştim. Kabus olmasını umut ettiklerim gerçekti. Gerçeğimi kabullenmek zorundaydım. Beni bekleyen zor günlerden kaçışım yoktu. Derin nefesler aldım. Sabaha güçlü olmalıyım diye telkinlerde bulundum kendime. Uyumak için çabaladım. Olmadı. Koyunları saydım. Ertesi gün yapılması gereken işleri sıraladım kafamda. Bankada elimin altında kaç para olduğunu hesaplamaya çalıştım ve vardığım sonuçla içimin rahat etmesi gerekirken yine olmadı. Başucumdaki ışığı yakıp sonuna yaklaştığım kitabı okudum, belki dalar giderim diye. Dikkatimi veremedim. Söndürdüm ışığı. Hareketsiz yatmayı denedim. Bütün yorgunluğuma rağmen yatakta dört dönüyor, bir türlü uyuyamıyordum. Kafamdan kovmaya çalıştığım düşünceler üstüme geliyordu. Endişelerimi paylaşabileceğim tek kişi, yan odada uyuyan 80'ini devirmiş ihtiyar bir kadındı. Yalnızlık ve çaresizlik boğuyordu beni. Yatakta çarşafları fışırdata fışırdata uzun süre bekledikten sonra kalktım. Sırtıma sabahlığımı alıp çıktım odamdan, çıplak ayak yürüdüm koridorda ışığı yakmadan. Mutfağa süzüldüm. El yordamıyla elektrik düğmesini çevirir çevirmez canhıraş bir çığlık koptu. Zıpladım, bir çığlık da ben atarak. Aman Allah'ım, ne oldu? Zinet dadı mutfak masasının etrafındaki iskemlelerden birine ilişmiş, yüzü kül gibi gözleri yuvalarından fırlamış, tir tir titriyordu. Dadı, ne var, ne oldu? Neden haykırdın böyle? Odama koşup battaniyeyi aldım, getirip omzuna koydum. Dadı, ne yapıyordun mutfakta? Bak, üşümüşsün. Dadı, konuşsana Allah aşkına. Seni korkutmak istemedim. Kendime ıhlamur kaynatmak için geldimdi. Bak, titriyorsun. Sen de içersin bir fincan ıhlamur, değil mi? Bir yandan su dolduruyordum çaydanla, fincanları alıyordum raftan, bir yandan konuşuyordum Zinet'le. Ama o oturduğu yerde suç işlerken yakalanmış çocuk gibi omuzlarını kısmış, başını önüne eğmiş, tir tir titremeye devam ediyordu. Dadı, neyin var? Şoka mı girdin? Konuşsana. Niye titriyorsun? Bir şikayetin mi var? Doktor çağırayım mı? Başını salladı. Hayır anlamında. Fokurdayan suyu fincanlara boşalttım. İçlerine birer poşet ıhlamur salladım. Fincanlardan birini önüne koydum. İç hadi. İyi gelir. Isınırsın. Ne yapıyordun karanlıkta dadı? Niye korktun böyle? Habersiz geldin. Habersiz gelinmez. Ters bir şey söylememek için tuttum kendimi. Evimde istediğim an mutfağıma gitme hakkımı ne zaman kaybettim ben? Bozova kadınlarına boşuna cadılar dememiş annem. Sen niye uyumuyorsun dadı? Bir şey mi istedindi? Acıktın mıydı? Sessiz ve habersiz geldin. Korkuttun beni, diye tekrarladı. Özür dilerim. Burada olduğunu bilmiyordum. Yavaş yavaş renk geliyordu yüzüne. Titremesi azaldı. Uzattığım ıhlamurdan bir yudum içti. Uyuyamayınca yerimi yadırgamışım. Mutfağa geldim. Oturmuş düşünüyordum. Bir şeye ihtiyacım yok kızım. Sağ olasın. Bir zamanların heybetli Zinet'i şimdi küçücük bir kız çocuğu gibi duruyordu. Aslı'nın üzerine bol gelen penye geceliğinin içinde. O kadar çaresiz, o kadar korumasızdı ki gidip sarıldım sımsıkı. Sırtından kayan battaniyeyi yeniden yerleştirdim omzuna. Keşke salonda oturaydın, daha rahat ederdin. Mutfak rahat. Elbette. Ömrünün büyük bir kısmını mutfakta geçiren bir insan salonda rahat edebilir mi? Salonlara bizler kuruluruz, kurum kurum. Biz hanımlar, dadılar, hizmetkarlar mutfakta oturup emirlerimizi beklerler. Kahve yap Zinet, çayı demle Zinet, bir bardak su getiriversene Zinet. Sultan hanımın sultasından kurtulduktan sonra kendine bahşedilen küçük evinde de mi hep mutfakta oturdu acaba Zinet dadı diye düşündüm. Dadı, seni korkuttuğum için kusura bakma. Ben nereden bileyim burada olduğunu? Ben de uyuyamadım senin gibi de. Git ayağına bir şey giy kızım. Üşüteceksin. Al ıhlamurunu da içeri geçelim. Salon daha sıcak dedim. Battaniyeyi katlayıp kalktı. O salona yürürken ben terliklerimi almaya gittim odama. Döndüğümde pencerenin kenarındaki koltuğa oturmuş dışarı bakıyordu. Bozova'da pek az yağardı kar. Ben 3 kere rastladım sadece dedi. Her birini ayrı ayrı hatırlıyorsun demek. Hatırlamaz mıyım? Hele de sonuncusunu. Hiç unutmamışımdır. Sultan hanımın ölümü sırasındaydı. Öyle bir olaya denk gelmiş ki unutulmaz elbette. Yok, Sultan hanımın yüzünden değil. O öldü, gitti işte her fani gibi kazık kakacak değil ya. Asıl Nedim'imin Bozova'dan, aile işinden kopmasına denk geldiydi de o yüzden hiç gözümün önünden gitmez kar tanelerinin pencere önünde uçuşmaları. Ya, evet öyle. İçini çekti. Anlasana dadı. Anlatamam. Neden? Söz verdim sırrımı toprağa kadar götürmeye. Kime? Kerami Bey'ime. Bir sır mı vardı? Vardı ya. Nedim babanın Bozova'dan ayrılışına dair. Elbette. Babam siyasete atılmak için ayrıldı işinden. Sen öyle bil. Bozova'dan zaten ayrılmıştı dadı. Biz İstanbul'da oturuyorduk. Unuttun mu? O başka. İşinin başındaydı ama. Ayda bir iki kere gider gelirdi fabrikaya. Bozova'da kalırdı. Peki neden ayrıldı işinden? Söyleyemem yavrum. Kerami Bey'e söz verdim. Kerami dede öldü. Nedim baba da öldü. Bence bu sır neyse söylemelisin artık. Ihlamur pek iyi geldi. Ellerine sağlık. Dadı bak, bazı sırları taşımak insanları tedirgin eder. Allah bilir ben mutfağa girince ödünün patlamasında tir tir titremende payı vardı bunca sene susup durmanın. Anlat bana da rahatla. Kimseye söylemem merak etme. Zaten dedikodu yapacak kim kaldı ki? Belki de bilmenin zamanıdır kızım. O yılan size başka zararlar vermesin diye. Hangi yılan? Yusuf'u baştan çıkaran, doğru yoldan saptıran yılan. Ay gene mi geldik Yağız konusuna dadı? Bırak Allah aşkına sen de. Yağız adam olsa yüreğim yanmaz. Başınız çok ağrıdı onun yüzünden ama haberiniz yok, dedi Zinet. Anlat o zaman. Ayaklarımı altıma aldım. Ihlarım ıhlamurumun son yudumunu da içip bıraktım fincanı sehpaya. Sabahlayacağımız belliydi. Negam zaten uyuyamadıktan sonra. Sabaha karşı bir saatte Bozova hikayeleri dinleyecektim üvey babamın dadısından. Babaannenin toprağa verilmesinden birkaç gün sonraydı. Gelinler, torunlar ve cenaze için başka yerlerden gelen akrabalar okullarına, işlerine, güçlerine dönmüşlerdi. Yusuf'la Ceyda zaten oradaydılar. Başsağlığı ziyaretleri günlerce sürer ya bizim oralarda Kerami Bey ile Semih Hanım da gelen gideni ağırlamak için kalmışlardı Bozova'da. Bir de Cemile vardı. Yedinci gün duasını bekliyorlardı. Bilirim, dualara pek meraklıydılar, dedim. Kardeşimin doğumunda okuttukları mevlidi hatırlayarak. Zinet dadı pencere yanındaki koltuktan kalkıp karşımdaki koltuğa oturdu. Battaniyeyi de üstüne çekti. Titremesi tamamen geçmişti. Bir ıhlamur daha içer mi diye sormak geçti içimden ama üşendim. O artık çok uzaklarda kalmış Bozova masallarını anlatı dururken belki ben de dalar giderdim uzandığım kanepede. Kerami Bey en büyükleri olarak mirası nasıl paylaşacaklarını anlatmak için yemek odasında toplamıştı herkesi, dedi. İlahi dadı, Kerami dedeye niye düşsün ki mirası paylaştırma işi? Kanunlar kime ne kalacağını belirtmiyor mu? Kızım, lafımı kesme. Cemile'yi hatırlıyorsun değil mi? Ağababanın ilk evliliğinden olan kızı. Cemile hala yani. Evet, bilirsin öyle sık sık gelip gitmezdi ama bayramdan bayrama uğrardı babasının elini öpmeye. Sultan Hanım da söylenir dururdu. Bayram bahşişini almaya geldi diye. Sevmez miydi Cemile halayı? Üvey kızını kim sevmiş, dedi Zinet, benim de bir üvey kız olduğumu unutarak. Kerami dedi, annesinden kalan mülklerle mücevheratı Yusuf'la paylaşacaklarını söylediydi. Ama babalarına ait olan çiftlikten ve konaktan Cemile'ye de hak düşüyormuş, öyle dediydi. Cemile hala babası öldüğünde almamış mıydı hakkını? Almamış zahir. Sultan Hanım ne yapıp edip her şeyin üstüne oturmuş. Satı söylediydi. Ancak onun ölümünden sonra geçmiş haklar Cemile'ye nasıl ise intifa hakkı almıştır. Ha, öyle yapmış işte. Neyse, Kerami Bey dediydi ki mülkü böldürmemek için değer biçtirip Cemile'ye düşeni paraya çevirelim. Ablasına sorduydu, ne dersin diye. Vallahi iyi olur Kerami, demişti Cemile. Çok iyi olur. Önümde torununun düğünü var, demişti. Anneanne olarak ben de katkıda bulunurum azıcık. Evlerine bir iki parça beyaz eşya alırım. Bir de benim hisselerim vardı ya, çocuklar, demişti. Satmak istersen önce bize haber ver, demiştiniz ya. Hazır mal paylaşılırken hisseleri de hallederim. Elbette abla, abla demişti Kerami Bey. Hangi hisseler diye atılmıştı Yusuf. Babam öldüğünde bana düşen hisseler demişti Cemile. İlahi abla, babam öleli yıllar oluyor. Neredeyse geri gelmesi yaklaştı demişti Yusuf. Tövbe! Dadı, bütün bunları nereden biliyorsun? Onları mı dinliyordun konuşurlarken? Hey ya! Yapma dadı. Senin yanında mı konuştular bütün bunları? Benim yanımda konuşurlar mı hiç? Mutfakla yemek arasındaki o küçük geçme vardı ya, ofis derdi oraya annen. İşte ben orada duruyordum. Kapı açık mıydı? Kızım, kapıda buzlu cam vardı ya. Babaannenin duasının okunduğu akşam kızlardan biri elinde tepsiyle koşuştururken ayağa takılıp düşmüştü, camını kırmıştı kapının. Helvalar, meyveler hep yerlere saçılmıştı. Neyse işte, hafta sonuna denk geldiydi, yaptıramadıktı camı. Semiha Hanım tutturmuştu, yemek odasından mutfağın dağınığı görünüyor diye. Ben de Sultan Hanım'ın tül perdesini sökmüştüm penceresinden. Nasılsa ölen ölmüş, giden gitmiş demiştim. Üç kat edip iki ucundan büzü vermiştim. Rab diyelemiştim kapının tahtasına. Mutfak falan gözükmek olmuştu da durmuştu çenesi Semih Hanım'ın. Bir şey tutturamaya görsündü bu ananın kaynanası. Pek titiz bir kadındı canım. Dadı, sen sadede gel. Nerede kalmıştım kızım? Yusuf hangi hisseler diye sordu, dedindi. Ha, ne diyordum? İşte ben o türün gerisindeydim. Kapı kapalıydı ama cam yok ya üstünde. Hem duyuyordum hem de belli belirsiz görüyordum onları. Öyle canlı anlatıyordu ki Zinet. Zaman içinde renkleri biraz uçmuş, yüzleri biraz silikleşmiş oyuncuların çiftlikteki meşe masasının çevresinde oturup rol aldıkları bir sinema seyrediyordum sanki. Başlık, hile, bozova. İskemlesinde geriye doğru yaslanarak sakin sakin. Hangi hisseler diye sormuştu Yusuf. Babam öldüğünde bana düşen hisseler. İlahi abla, babam öleli yıllar oluyor. Adamın neredeyse gelmesi yaklaştı. Yusuf kimsenin yüzüne bakmıyor, gözlerini karşısındaki duvara dikiyordu konuşurken. Olsun, çok zaman geçse de benim hakkım baki olmalı. Vallahi o günden bu yana köprülerin altından çok sular aktı. Biliyorsun, hisse bu. Para bile değerini kaybediyor durdukça. Sen ne demeye çalışıyorsun Yusuf? Demişti Kerami. Sıkıntılı günleri olmadı mı sanıyorsun fabrikanın? Ne krizlerden geçti memleket. Bizi hiç etkilemedi mi yani? Her ikinize işin içinde olmadığınızdan haberiniz yok. Yağız getirsin de göstersin size hesapları. Hesap sormuyorum ben. Hisseler fabrikanın kasasında duruyordu. Ablama düşenleri veririz eline. Değerleri neyse o fiyattan bize geri satar. Hisse mise yok abi. Rengi sapsarı olmuştu Kerami'nin. Anlamadım demişti. Anlamayacak bir şey yok. Ben Cemile ablamın hisseleri olduğunu ilk defa duyuyorum. Seni gidi sarıçıyan diye bağırmıştı Cemile. Tevekkeli sana harami başı dememişlerdi çocukken. Ayaklanmış Yusuf'un üstüne yürümüştü. Dördüncü kasetin B yüzü burada bitti. Devamı beşinci kaset A yüzünde. Sayfa 169.